ayrım 15 ama 845. gece olunca demiş ki, başkalarının sadakasına muhtaç dilencilerden de fakir ve sefil halde bulmuşlar. Çünkü yüceler yücesi Tanrı için en güçlü tahtları bile çökertmekten ve sarayları yırtıcı hayvanların ve gece kuşlarının barınağı yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Böylece zamanın bu saldırgan dönüşümü ve bu beklenmeyen darbe karşısında delikanlı, ateşli yüreğinin demircinin örsünde dövüldükten sonra suya sokulunca duman tüttüren bir kılıca döndüğünü hissetmiş ve üzerine ailesini içinde bulunduğu durumdan kurtarma sorumluluğunu almış. Ve fakirleşen şah babasına, "Babacığım, Tanrı aşkına oğluna kulak verir ve sana söylemek istediğini dinler misin?" demiş. Şah da başını kaldırarak, "Oğlum, sen zeka ile donatılmışsındır. Söyle, sana itaat edelim," diye yanıt vermiş. Delikanlı da, "Ayağa kalk hükümdarım. Buradan kalkıp adımızın bilinmediği yerlere gidelim. Çünkü bizler hala zamanın hakimiyken, onurlamazın önünde sızlanmanın ne yararı var? Başka yerde yeni bir hayat, yeni neşeler buluruz," demiş. Yaşlı şah da, "Ey hayran olunacak, saygı ve sevgi dolu oğlum. Öğüdün bilgelik sahibi Tanrı'nın bir ilhamıdır. Bu işin hayrı da senin ve Tanrı'nın üzerine olsun," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine delikanlı ayağa kalkmış ve seyahat için her şeyi hazırladıktan sonra ana ve babasının ellerinden tutarak onlarla birlikte bahtın yoluna koyulmuş. Ovalar ve çöller boyunca yolculuk etmişler. Bu yolculuklarını karşılarına iyi inşa edilmiş büyük bir kent çıkıncaya kadar sürdürmüşler. Ve delikanlı ana ve babasını bir duvarın gölgesinde dinlendirirken tek başına kente girmiş. Soruşturduğu gelip geçenler ona bu kentin şahların ve sultanların onuru, adaletli ve büyük bir sultanın başkenti olduğunu söylemişler. Şehzade o zaman yapmak istediğini kararlaştırmış ve hemen yakınlarının yanına dönerek onlara, "Ben sizi büyük bir hükümdar olan bu kentin sultanına satmak niyetindeydim. Ne dersiniz buna siz?" demiş. Onlar da, "Çocuğumuz, neyin uygun olduğunu, neyin olmadığını sen bizden iyi bilirsin. Çünkü yüceler yücesi senin yüreğine sevecenlik ve kafana akıl sokmuştur. Ve biz Tanrı'ya ve sana umut bağlayarak, sana güven ve itimatla itaat etmekten başka bir şey yapamayız. Ve senin iyi olarak düşündüğün şeye biz uyacağız," diye yanıt vermişler. Delikanlı da yeniden ana babasının ellerinden tutarak, onlarla birlikte sultanın sarayına doğru yollanmış. Ve onları sarayın avlusunda bırakarak şahla konuşmak üzere taht salonuna götürülmesini talep etmiş. Soylu ve güzel bir görünümü olduğundan hemen kabul salonuna sokulmuş ve sultana saygılarını sunmuş. O da delikanlıya bakınca onun kuşku duyulmayacak şekilde yeryüzü soylularından birinin oğlu olduğunu görmüş ve ona, "Ne dilemektesin ey aydın yüzlü genç adam?" demiş. Delikanlı da ikinci kez şahın önünde yeri öptükten sonra, "Sultanım, benim yanımda sofu ve Allah'tan korkan ve bir namusluluk ve onur örneği olan bir esirle hoş yaratılışlı, tatlı tavırlı ve konuşması zarif ve de tüm istenen nitelikleri taşıyan bir esire var. İkisi de eskiden çok güzel günler görmüşler ama şimdi talihin sillisini yemiş kimselerdir. İşte bundan dolayı onları üçümüz birden taşınır malların olmakla ayaklarının dibinde hizmet etsinler ve emrine amade köleler olarak kullanılsınlar diye sana satmak arzusundayım," diye yanıt vermiş. Şah, delikanlının ağzından tatlı bir ifadeyle söylenmiş bu sözleri duyunca, "Belki de bize göklerden gönderilmiş olan ey eşsiz delikanlı, madem ki bana sözünü ettiğin iki esir sana aittir, benim hoşuma gidecekleri kesindir. Acele onları bana getir, görüp senden satın alayım," demiş. Delikanlı da fakir bir şah olan babasının ve fakir bir sultan olan anasının yanına dönmüş ve kendisine boyun eğdiklerinden ikisini de ellerinden tutarak şahın huzuruna götürmüş. Şah delikanlının ana ve babasına fırlattığı ilk bakışta hayranlığın sınırında hayran olmuş ve "Bunlar esir iseler şahlar nasıl olur acaba?" demiş. Ve onlara "Siz ikiniz de esir ve bu delikanlının malı mısınız?" diye sormuş. Onlar da "Bizler gerçekte tüm bağlılığımızla onun esiriyiz," diye yanıt vermişler. O zaman şah genç adama dönmüş ve ona şahların konutlarında eşleri bulunmayan bu iki esirin satışı dolayısıyla sana uygun gelen fiyatı sen kendin sapta," demiş. Genç adam da "Sultanım, bu iki esirin yitirilmesi dolayısıyla uğradığım zararı karşılayacak hiçbir hazine yoktur. Bu yüzden onları sana altın ya da gümüşle tartarak terk etmeyeceğim ama bahtın saptadığı güne kadar onları sana emanet olarak bırakacağım. Araya giren zaman için senden bedel olarak onların ikisi yaratılmışlar arasında ne denli değerliyse ben de senden sadece o değerde bir şey talep edeceğim. Gerçekte senden esirin burada kalması karşılığında eğerlenmiş, dizginlenmiş ve koşumu takılmış olarak ahırlarında bulunan en güzel atı, esirinin burada kalması karşılığında da senden bir şah oğlunun taşıdığına benzer bir donanım istiyorum. Bu donanımı ve atı bir gün geri getirdiğimde senin için ve ülken için bir kutsama olan iki esiri bana geri vermeni şart koşuyorum demiş. Sultan da senin istediğin gibi olsun diye yanıt vermiş ve o saat ve o anda ahırlarından güneşin gözü altında hiç kişinememiş, titreyen, burun delikleri tutuşan, havayı soluyan ve yeri eşeleyen, gözleri başında bir çiçek gibi duran, koşup uçmaya hazırmış gibi en güzel bir at çıkartmış ve genç adama vermiş. Ve ambardan bir vuruşma yarışması sırasında hiçbir atlının giymediği kadar güzel giysiler çıkartarak onu hemen orada donattırmış. Atlı delikanlı o kadar güzel görünmüş ki şah, "Eğer benim yanımda kalmak istersen ey atlı, seni nimetlere boğarım." diye haykırmış. Delikanlı da, "Tanrı kalan günlerini uzatsın ey zamanın şahı ama benim bahtım burada eğleşmiyor. Gidip onu beklediği yerde bulmam gerek." demiş. Böyle konuştuktan sonra ana babasına veda etmiş, şahtan izin almış ve al atın üzerinde dört nala uzaklaşmış. Ovalar, çöller, dereler, çağlayanlar geçmiş ve karşısına ilkinden de büyük ve ondan da iyi inşa edilmiş başka bir kent çıkıncaya kadar yolculuğunu sürdürmüş. Bu kente girer girmez onun geçtiği yollar üzerinde garip bir fısıltı yükselmiş. Sonra da her adım atışıyla bir şaşkınlık ve acıma feryadı yükselmiş. Kimilerinin gençliğine yazık niçin böylesine yakışıklı bir atlı boşu boşuna ölsün dediklerini duyuyor, kimileri de yüzüncü olacak bu yüzüncü olacak ve de hepsinden yakışıklı bir şehzade olmalı diyorlarmış. Kimileri ise bu kadar tatlı bir delikanlı diğer bütün bilginlerin başarısızlığa uğradığı yerde asla başarı sağlayamaz diyorlarmış. Fısıltı ve haykırışlar o kentin sokaklarında ilerledikçe artarak sürüp gidiyormuş. Yöresindeki ve önündeki toplanmalar sonunda öylesine yoğun olmuş ki halktan herhangi birine ezme tehlikesini göze almaksızın atı süremez olmuş. Çok şaşırarak durmak zorunda kalmış ve yolunu tıkayanlara ''Niye ey iyi yürekli kişiler, bir yabancıya ve atına yorgunluklarını dinlendirme izni vermiyorsunuz ve neden böylece hep birlikte benden konukseverliğinizi esirgiyorsunuz?'' diye sormuş. O zaman kalabalığın arasından yaşlı bir kişi çıkıp genç adama doğru ilerlemiş ve atı dizgininden tutarak ona ''Ey güzel delikanlı, Tanrı seni beladan korusun. Tarih boynumuza asılı bulunduğundan kimse talihinden kaçamaz. Aklı başında olan bir adam da asla ona karşı koyamaz. Ama çiçek açmış bir gençliğin ortasında birinin kendisini gözü kapalı ölüme atması da delilik alametidir. Bunun için senden ey soylu yabancı burada oturan herkes adına geriye dönmeni ve canını dönüşü olmayacak şekilde yitirmemeni rica ediyoruz demiş. Delikanlı da ''Ey saygın şeyh, ben bu kente sadece ölmek niyetiyle girdim. Bu durumda beni tehdit eder gibi görünen olay nedir ki? Ve de karşılaşacağım bu ölüm tehlikesi nedir?'' diye sormuş. Yaşlı adam da ''İşittiğimiz sözlerine göre bu yolu izlersen başına gelecek felaketi bilmediğin anlaşılıyor. Peki öyleyse, ben onu sana açıklayayım.'' diye yanıt vermiş. Ve halkın suskunluğu ortasında ''Bil ki ey şahların oğlu, ey dünyada eşi olmayan güzel delikanlı, şahımızın kızı bu zamanın kadınları arasında en güzeli olduğuna, kuşku bulunmayan genç bir sultandır ve de ancak kendisine soracağı bütün sorulara doyurucu yanıtlar verecek kimseyle evlenmeye kararlıdır. Ama böyle olmayıp da düşüncesini kavrayamayan ya da sorduğu bir soruyu cevapsız bırakan kişinin cezası da ölümdür. Böylece bugüne kadar hepsi de şahların, emirlerin ve büyük kişilerin oğulları olan, aralarında beşeri bilimlerin her dalında bilgi sahibi kimi gençlerin de bulunduğu 99 gencin başını kestirdi. Şahımızın bu kızı, gündüzün kentine hakim olan ve tepesinde sultanın yanıtlamak üzere orada bulunan gençlere sorular yönelttiği bir kulede oturur. Böylece uyarılmış oldun. Ve Tanrı yardımcın olsun da gençliğine acı ve çabucak seni seven ananı babanı bulmaya git. Yoksa sultanın kızının senin geldiğini duymasından ve seni huzuruna çağırtmasından korkarız. Tanrı seni felaketten korusun ey güzel genç demiş. Yaşlı adamın bu sözlerini duyan şahın genç oğlu işte bu sultanın yanında bahtım beni bekliyor. Sizler hepiniz bana yolu gösterin diye yanıt vermiş. O zaman bütün bu kalabalık içini çekerek iniltiler, sızlanmalar koparmış ve yanıp yakınmış. Ve gencin yöresinde ölüme gidiyor bu ölüme Yüzüncü bu, yüzüncü diye haykırışlar duymuş. Ve orada bulunan bütün kitle onunla birlikte yürümüş. Binlerce kişi onu izlemek için dükkanlarını kapatıp ellerindeki işi bırakarak kendisine eşlik etmişler. Ve böylece o da bahtına giden yolda ilerlemiş. Ve bu kulenin taraçasında tahtına oturmuş. Şahane erguvani giysilere bürünmüş ve yine kendisi gibi erguvani renkteki giysilerle donanmış genç esirelerle çevrili sultanın farkına varmış. Aynı şekilde lal renkli bir peçeyle örtülü olup içinden aydınlanan iki siyah göle benzer gözlerinin koyu cevahirinin dışında sultanın yüzü seçilmiyormuş. Ve kulede şahın kızının oturduğu yerin hemen altında taraçanın yöresini çepeçevre kaplayan aynı aralıklarla dizilmiş 99 kesik kelle sallanıyormuş. Bunun üzerine genç şehzade atını kulenin biraz ötesinde sultanı görecek ve onun tarafından görülecek, onu işiterek ve onun tarafından işitilecek bir yerde durdurmuş. Bunun üzerine halkın uğultusu dinmiş ve bu sessizliğin ortasında madem ki sen yüzüncüsün ey gözü pek genç adam hiç kuşkusuz benim sorularıma yanıt vermeye hazır olmalısın diyen sultanın sesi duyulmuş. Delikanlı da atının üzerinde gururla dikilerek hazırım sultanım diye cevap vermiş. Sessizlik daha da büyümüş ve sultan öyleyse ey genç adam gözlerini benim üstüme ve yöremdekilerin üstüne diktikten sonra söyle bakalım. Bu kulenin tepesine oturmuş olarak ben kime benziyorum onlar kime benziyorlar diye sormuş. Delikanlı da bakışlarını sultanın ve onun çevreleyenlerin üzerinde gezdirdikten sonra kararsızlık göstermeden sultanım sen bir puta benziyorsun. Yöreni saranlar da putun hizmetkarlarına benziyor. Ve yine sen güneşe benziyorsun. Seni çevreleyen genç kızlar da güneşin ışınlarına. Ve yine sen aya benziyorsun. Bu genç kızlar da aya mevkip oluşturan yıldızlara. Ve de seni çiçek ayı olan Nisan ayı ile kıyaslarım. Ve bütün bu genç kızları da soluğunla canlanan çiçeklere yanıtını vermiş. Sultan kalabalığın hayranlık uğultusuyla kabullendiği bu yanıtı işitince doyum sağladığını belirtmiş ve başardın delikanlı. İlk yanıtınla ölümden yakanı sıyırdın. Madem ki beni ilkin puta, bu genç kızları da putun hizmetkarlarına benzeterek, sonra beni güneşe, onları güneşin ışınlarına, en sonunda da beni Nisan ayına, onları da Nisan'da açan çiçeklere benzeterek ilk sorumu yanıtladın, bundan sonra daha karmaşık ve bilinmesi daha zor sorular sormayacağım sana. Ve ilkin harfi harfine şu sözcüklerin ne anlama geldiğini soracağım. Evlenmek üzere batının kızını doğunun şahının oğluna ver. Onlardan doğacak çocuk güzel yüzlülerin sultanı olsun demiş. Delikanlı da bir an bile tereddüt etmeden sultanım bu sözcükler bünyesinde felsefe taşının tüm gizini saklar ve gizemcilik açısından doğudan gelen sağlıklı erkek toprağı batıdan gelen nemle karıştır. Bu karışımdan doğanın en güçlü madeni olan ve güneşi dölleyen felsefe cıvası doğar. Bundan da güneş ve güneşin oğlu altın ve ayın oğlu gümüş hasıl olur ve de çakıl elmasa dönüşür. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 846. gece olunca demiş ki, güneş ve güneşin oğlu altın ve ayın oğlu gümüş hasıl olur ve çakıllar elmasa dönüşür anlamına gelir diye yanıt vermiş. Bu yanıtı duyan sultan bir onaylama işareti yapmış ve ey genç adam doğunun oğlunun batının kızıyla evlenmesinin gizli anlamını bildiğine göre bu kez de başının üzerinde asılı bulunan ölümden yakanı sıyırdın ama acaba şimdi bana tılsımlara erdemlerini veren şeyin ne olduğunu söyleyebilir misin demiş. Atının üzerinde bulunan delikanlı sultanım tılsımlar yüce erdemlerini ve harika etkilerini kendilerine oluşturan harflere borçludurlar. Çünkü harflerin ruhlarla ilişkisi vardır. Ve dildeki hiçbir harf yoktur ki bir ruh tarafından yönetilmesin. Bir ruhun ne olduğunu bana soracak olursan bu güçlüler güçlüsünün erdemlerinin ve yüceler yücesinin verilerinin bir ışını ya da bir belirtisidir derim. Ve anlamsal evrende yer alan ruhlar semavi alanda yer alanlara, semavi alanda yer alanlar da dünyasal alanda yer alanlara komuta ederler. Ve harfler de sözcükleri, sözcükler de duaları oluşturur. Ve ancak harfler ve bunların bir araya gelmesinden oluşan tılsımlar üzerindeki yazılı dualar, sıradan adamları şaşırtan ama sözcüklerin kudretine inanan ve sözcüklerin dünyayı idare ettiğinin ve yazıyla ya da sözle ifade edilen sözcüklerin şahları ve yönettikleri ülkeleri sarstığının farkında olan bilgelerin kafasını hiç bulandırmayan mucizeleri taşırlar diye yanıt vermiş. Delikanlının kalabalığın neşe ve şaşkınlık haykırışlarıyla karşıladığı bu yanıtını işiten sultan, genç adam, evreni yöneten ve şahlardan daha güçlü olan sözcüklerin ve sözlerin kudretini bana açıklamakta başarı gösterdin. Ama bilmem şimdi soracağım soruya yanıt verebilecek misin? Gerçekten sen bana iki ezeli düşmanın hangileri olduğunu söyleyebilir misin? Demiş. Delikanlı da atının üzerinden, sultanım, sana iki ezeli düşmanın gök ile yer olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü onları ayıran mesafe hiç de gerçek bir mesafe değildir ve aralarında bulunan aralık da gerçek bir aralık değildir. Çünkü bir uçurum gibi görünen bu mesafe ve aralık bir anda doldurulabilir ve göz kırpmasından daha kısa bir sürede gök yerle birleşebilir. Çünkü bu birleşmeyi sağlamak için ne ecinli ordularına, ne beşer varlığına, ne de binlerce kanada gerek vardır. Sadece tüm ecinliler ve insandan daha güçlü, kartalın ve güvercinin kanatlarından daha hafif ve daha çok erdemle donanmış bir şey yeterlidir. Bu da duadır. Ve sana bu iki ezeli düşmanın gece ile gündüz olduğunu da söylemeyeceğim. Çünkü sırayla sabah onları birleştirir. Araca karanlık ayırır. Ezeli iki düşmanın güneş ile ay olduğunu da söylemeyeceğim. Çünkü onlar toprağı aydınlatır ve aynı hayrı işleyerek birleşirler. Sana bu iki ezeli düşmanın beden ile ruh olduğunu da söyleyemeyeceğim. Çünkü birini biliyorsak da öbürünün kesinlikle cahiliyiz ve bilinmeyen bir şey üzerinde de fikir yürütülmez. Ama sana kesinlikle bildiririm ki sultanım, iki ezeli düşman ölüm ile hayattır. Çünkü ikisi de birbirine zarar verir. Çünkü yaratılanların varlığı üzerinde dövüşür dururlar ve onu bir oyuncak gibi kullanırlar. Ve aslında bu dövüşmede onlar büyür ve gelişirken bu oyuncak onların gerçek kurbanı olur. Gerçekte işte ezeli iki düşman bunlardır. Hem birbirinin hem de yaratıkların düşmanı olarak diye yanıt vermiş. Delikanlının bu yanıtını işiten tüm halk tek bir ağızdan sana bunca bilgelik bağışlayan ve varlığını bunca zeka ve bilgiyle donatan Tanrı'ya övgüler olsun diye haykırmışlar. Ve şahane erguvani giysilerine bürünmüş, kulede genç kızların arasında oturmakta olan sultan, ey genç adam, iki ezeli düşmanı hem birbirinin hem de yaratıkların düşmanı olan varlıkları bilmekte başarı sağladın. Ama şimdi sana soracağım sorunun yanıtını verebileceğinden o kadar emin değilim. Gerçekten bana her biri 30 beyaz ve 30 siyah meyve taşıyan 12 dalı bulunan ağaç hangisidir söyleyebilir misin demiş. Delikanlı da hiç kararsızlık göstermeden bu soruya, sultanım, bir çocuk bile buna yanıt verebilir çünkü bu ağaç seneden başka bir şey değildir. Üstündeki 12 dal 12 aydır. Her bir dalın üzerindeki 30'ar beyaz ve 30'ar siyah meyve salkımı da 30 gece ve 30 gündüzden oluşan her ayın 30 günüdür diye yanıt vermiş. Bu yanıtlar da öncekiler gibi hayranlıkla karşılanmış ve sultan, başardın genç adam. Peki bana ancak bir kez güneş gören toprağın hangisi olduğunu söyler misin demiş. O da bu dua ve barış üzerine olası Musa'nın buyruğu altında İsrailoğullarının geçtiği sıradaki Kızıldeniz'in dibidir diye yanıtlamış. Sultan, evet doğru, peki bana Gong'u kim bulmuştur söyler misin demiş. Delikanlı, Gong'u bulan gemisinin üzerindeyken onu kullanan Nuh'tan başkası değildir diye yanıt vermiş. Sultan, evet peki bana yapılabilen ya da yapılamayan yasa dışı eylem nedir söyleyebilir misin demiş. Delikanlı, bu sarhoş bir erkeğin yaptığı duadır diye yanıt vermiş. Sultan, göğe en yakın toprağın bulunduğu mevki neresidir ve bu bir dağ mıdır, bir ova mıdır diye sormuş. Delikanlı, bu Mekke'deki Kabe'dir demiş. Sultan, başardın. Peki gizlenmesi gereken acı şey nedir, bana açıklayabilir misin demiş. Delikanlı, fakirliktir bu sultanım. Çünkü daha gencecikken fakirliği tattım ben. Bir şahın oğluyken acılığından nasibimi aldım ve onun Mar-ı Safi'den de Pelin'den de acı olduğunu anladım. Onu tüm gözlerden saklamak gerekir. Çünkü dostlar ve komşular ona gülenlerin en başında gelirler. Sızlanmalar da hor görüden başka bir şey getirmez diye yanıt vermiş. Sultan, doğru olarak ve benim düşünceme yatkın olarak konuştun. Peki bana sağlıktan sonra en değerli şey nedir söyler misin demiş. Delikanlı, sevecenlikle doluysa dostluktur ama sevecenlik gösterecek dostu bulmak için ilkin onu denemek ve seçmek gerek. Ve bir kez bu dost seçilince artık onu hiç bırakmamak gerek çünkü bir ikincisi uzun boylu muhafaza edilemez. Bundan dolayı onu seçmeden önce bilge midir, cahil midir anlamak üzere iyice incelemek gerek. Çünkü cahil bilgeliği anlayısıya kadar karga beyaz olur. Çünkü bilgenin sözleri bize bir sopayla vurularak söylenmiş olsa da cahilin övgüleri ve çiçeklerine yeğdir. Çünkü bilge ilkin yüreğine danışmadan ağzından tek bir söz çıkarmaz diye yanıt vermiş. Sultan, dikilmesi en güç olan ağaç hangisidir diye sormuş. Delikanlı da kararsızlık göstermeden doğası kötü olandır. Bir zamanlar su kıyısına uygun bir yere dikilmiş bir ağaç olduğunu ve bunun hiçbir meyve vermediğini anlatırlar. Sahibi de hiçbir sonuç almaksızın buna pek çok emek sarf ettikten sonra onu kesmek istemiş. Ağaç ona, beni bir başka yere taşı da sana meyve vereyim demiş. Sahibi de ona, sen burada suyun kenarında olduğun halde hiçbir şey üretmiyorsun. Seni başka yere taşırsam nasıl meyve verirsin demiş ve onu kesmiş diye yanıt vermiş. Ve biraz durakladıktan sonra yine anlatırlar ki günün birinde okuma öğrenmek üzere bir kurt bir okula girmiş. Hoca dilin öğelerini öğretmek için ona elif, b, t diyormuş ama kurt koyun, keçi, kuzu diye cevap veriyormuş. Çünkü bütün bunlar onun düşüncesinde ve doğasındaymış. Ve yine aynı şekilde anlatırlar ki bir eşek temizliğe alıştırılmak istenmiş ve ona ince zevkler ilham edilmeye çalışılmış. Bu maksatla onu hamama sokmuşlar. Bir güzel yıkayıp kokular sürmüş ve şahane bir salona yerleştirmişler. Ve de zengin bir halının üzerine oturtmuşlar. O da hemen görgü kurallarına aykırı olarak çimenlikte özgür olan bir eşeğin tutumuyla en uygunsuz sesler çıkarmaktan en kaba yerlerini göstermeye kadar bütün münasebetsizlikleri yapmış, sonra da kül dolu bakır mangalı halının üzerine devirmiş ve küllerin içinde ayaklarını havaya dikerek, kulakları gevşek, sırtını sürterek ve keyfince kendini kirlere bulayarak yuvarlanmaya başlamış. Efendisi de onu engellemeye koşan kölelerine, bırakın yuvarlansın, sonra onu ahıra götürün, kendi haline bırakın. Çünkü biz onun doğasını değiştiremeyiz demiş. Ve nihayet yine anlatırlar ki, bir gün bir kediye, çalmaktan vazgeç, sana bir altın kolye takacak ve her gün ciğer, böbrek, küçük piliç kemikleri ve fare vereceğiz demişler. Kedi de namusluca, çalmak benim babamın ve büyük babamın mesleğidir. Size keyif vermek için ondan vazgeçmemi nasıl istersiniz yanıtını vermiş. Hepsi bu kadar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.